Ayrım 21 sayfa 222. Ultimatum. Andes de la Motte. 24. Bölüm. Julia Amante'nin mutfağındaki bar taburelerinden birine tüm ağırlığını vererek oturdu. Hunter'ın sığınağının anahtarları mutfak adasının ortasında duruyordu. Harici hafızadan bir iz yok mu dedi Julia cevabı bilmesine rağmen. Bir şey bulsa Amante onu zaten derhal arar, Julia saatler sonra arayıp onu görmeye gelene kadar beklemezdi. Korkarım yok, mekanın altını üstüne getirdim fakat bunun ne anlama geldiğini açıklayan bir şey bulamadım. Amante bilgisayardaki Word dosyasını işaret ediyordu. Belgedeki mesaj yalnızca iki cümleydi. Bana ihanet ettin, borcunu öde. İki kelime eksikti. David Sarraç'ın sesinin önceki günden beri Julia'nın kafasının içinde fısıldadığı kelimeler. Hiç şüphesiz onun hayatına mal olan kelimelerdi. Aksi takdirde... Bütün mesele para mı dedi Amante. Kontrolden çıkan bir şantaj girişimi. Kulağa öyle geliyor.
Sanmam.
Julia Sarraç'ın parçalanmış bedeninin fotoğraflarını notun yanına koydu. O ürkünç sırıtışı ilk görüşünden beri hissettiği şey geri dönmüştü. Bu cinayet bir öfke eylemiydi. Son derece soğukkanlı ve kontrollü ama her halükarda öfke güdümlüydü. Burada mesele para değil, çok daha önemli bir şeydi. Sarraç intihar etmeyi düşünüyordu dedi Julia. O hapları bu yüzden yanında taşıyordu. Ama Hunter ona planlarını erteletecek, bakım evinden firar ettirecek ve kendisiyle buluşmak üzere ofise gitmesini sağlayacak kadar önemli bir şey teklif etmiş olmalı. Buraya kadarını anlıyorum dedi Amante. Ya sonra ne oldu? Sarraç ve Hunter birkaç saat konuştu sonra Sarraç ülkeyi terk etti. İki gün sonra Hunter dizüstü bilgisayarından şantaja benzeyen bir e-posta attı. Tahminim de Sarraç'tan kullanmaya çalıştığı bir bilgi aldığı yönünde. Bir fotoğraf belki. Julia cevap vermedi. Bilişim güvenlik birimi çalışanıyla konuşmasından bu yana düşünmeye başladığı şeyler artık kök salmıştı. Her şeyin birbiriyle nasıl ilintili olduğuna dair bir fikri oluşmaya başlamıştı fakat hala yeterli delili yoktu. Ne olmuş olursa olsun kısa bir süre sonra Sarraç belirsiz yollarla İsveç'e döndü. Zira pasaportu 25 Şubat'tan sonra herhangi bir yere girişte kullanılmamış diye devam etti Amante. Birisi onu öldürdü ve cesedinin parçalarını Kelstavik sularına attı. Anlayamadığım kısım ise şu. Eğer Hunter şantaj mektubunu bilgisayarından Sarraç Belgrad'tayken atıyorsa, Sarraç nasıl bu sırada öldürülüyor? Ve Hunter nereye kayboldu? O da mı öldürüldü? Suyun içinde başka cesetler de mi var? Pekala dedi Julia. Bloodhound numarası hala duruyor mu?
Evet.
Alabilir miyim lütfen? Amante numarayı okurken Julia tuşladı. Bir süre sessizlikten sonra arama düştü. Telefon iki kere çaldı. Bloodhound Limited şirketi size nasıl yardımcı olabilirim dedi soğuk bir resepsiyonist sesi.
Frank Hunter lütfen.
Kusura bakmayın ancak burada bu isimde birisi yok. İsterseniz sizi başka birine bağlayabilirim. Kim arıyor diyeyim.
David Sarraç.
Bir muzak putpurisi çalmaya başladı. James Last'tan Best of Bossa Nova'ya ya da ona benzer bir şeydi çalan. Julia Amante'nin ilgiyle onu izlediğini fark etti. Bir sakal ve saç tıraşına ihtiyacı olduğunu düşündü ve yeni kıyafetlere. Alo dedi bir erkek sesi kiminle görüşüyorum? Amante haklıydı adamın İngilizcesi iyiydi yine de cümlelerinin vurgusundaki bir şey ana dilinin İngilizce olmadığını ele veriyordu. Ben Stockholm polisi suç biriminden dedektif Julia Gabrielson dedi Julia İsveççe. David Sarraç'ın pasaportu hala sizde mi? Hatta bir sessizlik oldu. Amante onu izlemeye devam etti. Sizce başka birinin pasaportu neden bende olsun dedi hattın diğer ucundaki adam yavaşça. Çünkü Sarraç onu 25 Şubat günü size verdi ve siz de ülkeden çıkmak için kullandınız. Bunu yapabilecek kadar ona benziyorsunuz. David Sarraç öldü birkaç gün sonra öldürüldü ama belki bunu zaten biliyorsunuz. Bir sessizlik daha Julia birkaç saniye adamın telefonu kapattığını sandı derken adam tekrar konuştu. David Sarraç'ın ölmesine üzüldüm ancak benim bu işte bir ilgim yok. İşin aslı onu birçok açıdan takdir ederdim.
Bu yüzden mi bakıcılarından birine rüşvet verip onu bakım evinden çıkardınız? Takdirinizi belirtmek için. Bakıcı gizlice bir fotoğrafınızı çekmiş. Bu sayede tüm işi sizin organize ettiğinizi biliyoruz.
Kendini Hunter diyen adam iç geçirdi. Eh tamam, doğaçlamak zorunda kaldığınızda böyle şeyler olur. İyi yardımcı nadir bulunan bir şey. Ne yazık ki fazla bir seçeneğim yoktu. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Geçen gün ortağınızla konuştuğumdan beri izimi nasıl sürdüğünüzü merak ediyordum. Amante, ismi buydu değil mi?
Sarraç'ta Solentuna'daki küçük sığınağınızda buluşmuşsunuz dedi Julia. Size bir pasaport ve muhtemelen başka bir şey daha vermiş. Karşılığında ona bir şey söylediniz, ölümüne yol açan bir şey.
Eğer beni suçlu hissettirmek istiyorsanız boşuna uğraşmayın dedi Hunter soğuk bir sesle. Sarraç neye bulaştığını biliyordu. İşlerin bu şekilde sona erebileceğinin farkındaydı. Hatta bu şekilde sona ermesini istediğini hissettim. Kötü durumdaydı, vicdanı onu harap etmişti. Sırf buluşmamıza gelebilmek için bile iradesel olarak muazzam bir çaba göstermesi gerekti.
Buluşmanın konusu neydi? Ne çeşit bir anlaşma yaptınız?
Hatta bir klik sesi duyuldu. Arka plandaki hışırtıda yankılanan boğuk elektrikli bir sesti. Sırlarımızı değiş tokuş ettik. Muhbirlerinden biri hakkında. Uzun süredir şüphelendiğim bir şeyi doğruladı. İşverenlerimi rahatlatan ve benim de işime devam etmemi mümkün kılan bir şey.
Hangi işverenler?
Hunter alaycı bir şekilde güldü. Kahkaha ve nefes verme karışımı bir sesti. Bunu size söylememi beklemiyorsunuz herhalde değil mi? İşlerinin aksamasından, özellikle de gizli polisler tarafından aksatılmasından hoşlanmayan ve menfaatlerini korumak için her şeyi yapmaya hazır olan insanlar olduklarını söyledim. Sarraç sağ olsun onları nihayet işlerinin tehdit altında olmadığına, dolayısıyla görevimi tamamladığıma ikna edebildim.
Onu video aldınız değil mi?
Anlaşmamız böyleydi.
Karşılığında ona bir ya da daha fazla fotoğraf verdiniz ve belki başka bir şey daha.
Sarraç adalet peşindeydi. Scarpe meselesi bununla ilgiliydi. Fark etmem biraz zaman alsa da. Sarraç hakkaniyetsiz davranan herkesi cezalandırmak istiyordu, kendisi dahil. Hayatta kalmayı beklemiyordu ve kaldığı için de canı çok sıkkındı. Ama sorumluluklarından kaçan bir kişi daha vardı. Sarraç'ın haberdar olmadığı biri. Bunu söyleyip işi yoluna koyması için ona bir fırsat verdim. Ona ihanet eden kişiden intikam alması için son bir şans daha.
Hatta bir hışırtı daha oldu ve Yulia cevap alması gereken soruyu sormadan önce bir süre beklemek durumunda kaldı. Ona ne söylediniz ve fotoğraf neye ya da kime aitti?
Söylemem gerekenden fazlasını anlattım zaten. Sarraç bir sırrı açığa çıkarmak için bir anlaşma yaptı ve bunu hayatıyla ödedi. Tehlikede olan çok fazla şey söz konusu bu noktada. Hayal edebileceğinizden çok daha fazla. Dikkatli olmalısınız, kimseye güvenmeyin. Ve Frank Hunter ile Bloodhound'a gelince iz burada sona eriyor.
Diğerlerinden daha şiddetli bir klik sesi daha.
Arka plandaki ışırtı tamamen gitmiş, yerini tamamen sessizlik almıştı.
Hunter, dedi Julia sesinin yankısından arabanın sona erdiğini anlayabiliyordu.
Tekrar aradı ve soğuk resepsiyonistin cevap vermesini bekledi. Ama bunun yerine 3 notalı bir sinyal ve otomatik bir hata mesajı duydu.
Bu numara kullanılmamaktadır. Amante mermer mutfak adasına birbiriyle uyumsuz 2 kahve kupası koydu. Kendininkini karıştırırken Hunter'la yapılan telefon konuşmasını iyice düşündü.
Ona inanıyor musun dedi. Yani teoride hepsi bir sis perdesi olabilir. Hunter izlerini gizlerken bizim kafamızı karıştırmak istiyor olabilir. Sarraç'ı öldüren gayet de o olabilir.
Teoride haklısın dedi Julia Amante'nin sesini taklit etmeden duramamıştı. Eğer bu sıradan bir cinayet soruşturması olsaydı Frank Hunter için tutuklama emri çıkartırdık. Interpol'u arar ve Belgrad ya da artık her nerede saklanıyorsa oradan iade edilmesini sağlamaya çalışırdık. Ancak bence Hunter ya da adı her neyse bulunabilecek bir adam değil. Konuşmanın sonunda tam da bunu söylemek istedi. Ve
bu sıradan bir cinayet soruşturması değildi, araya girdi Amante. O halde şimdi ne yapacağız Julia? Eğer Hunter'ın fail olmadığını düşünürse geriye sadece tek bir olasılık kalıyor. Sarraç'ın e-postayı ve fotoğrafı yolladığı kişi. Sırrını açığa vurmakla tehdit ettiği kişi, alıcının izini sürmek gerçekten tamamen imkansız mı?
Evet, mektubu aldıktan sonra geri aradım ve yeniden kontrol ettim. Ama bilgi işlem bölümündeki adam bundan tamamen emindi. E-posta bizi katile götürmeyecek. Sarac mektubu ve resmi ayın 26'sında yollamış ve muhtemelen en geç 28'inde bilgisayarın son kez kullanıldığı gün cevap almış. Bundan kısa bir süre sonra da öldürüldü. Ama e-postayı kime yolladığı veya resim ya da resimlerin ne olduğuna dair hala bir fikrimiz yok. Ya da katil ile Sarac'ın nasıl karşılaştığına dair bir yerlerde resmi bir görüşme ayarlamış bile olabilirler.
Katil başka bir yol bulmadıysa diye mırıldandı Amante. Yulia'nın telefonu titremeye başladı. Person'un numarasıydı. Yulia duymazlıktan geldi. İşte de hala Ebu Hamza ve kasapla uğraşıyoruz.
Amante önce bir bileğini sonra diğerini kaşıdı ve Yulia aniden onun kendisine ismiyle hitap ettiğini fark etti. Bayağı bir ilerleme kaydettik dedi. Hayal edebileceğimizden bile fazla. Ama bazı cinayet dosyalarında soluklanmak için şöyle bir durmak gerekebilir. Meseleyi akışına bırakırsın ve bir çıkış yolu beklersin.
Telefon sustu. Amante pencereye gidip dışarı baktı. Hunter'ın Sarac hakkında söylediklerine bakarsak belki diğer söylediklerine de inanmalıyız.
Ne demek istiyorsun dedi Yulia.
Tehlikede olduğumuza dair söyledikleri.
Öyle bir şey söylemedi. Dikkatli olmamız gerektiğini söyledi.
Peki şu konuşma neden öyle aniden sona erdi?
Hunter kapattı. Başka bir şey söylemek istemedi.
Amante başını iki yana salladı, dışarıdaki sokağa bakmaya gitti. Başka biri de telefonu kapatmış olabilir. Konuşmanızı dinleyen ve Hunter'ın daha fazla şey söylemesini istemeyen biri. Dediğini duydun. Kaybedilecek çok şey var. Hayal edebileceğimizden bile fazla. Bunu geri kalan bilgilere ekle. Sarac'ın öldürülmesinin üstünün örtülmesi, cesedinin nakledilişi. Eğer Hunter haklıysa güvende değiliz demektir.
Yulia birden ne diyeceğini bilemedi. Peki, bence bazı şeylerin alt metnini fazla okumamalıyız. Çünkü...
Telefonu bir kez daha titremeye başladı. Yine Person'du. Belki affedilmişti. Belki de sadece gidip Ebu Hamza'yı araştırmaya devam etmesini istiyordu. Durum her neyse onu daha fazla kızdırmayı göze alamazdı. Üstelik Amante'nin davranışları da onu huzursuz ediyordu.
Buna cevap versem iyi olur dedi. Ama Amante dinlemiyor gibiydi.
Bunun yerine aşağıdaki sokağı izlemeye devam ediyordu.
25. Bölüm. Tüm mesele neredeyse komik gelecek kadar basitti. Natalie arabasını otoparkın servis bölümünün yanındaki boşluklardan birine geri geri park etti. Kadın telefon fihrisine kayıtlıydı ve elinizde bir isim ve adres olduktan sonra kimlik numarası bulmak için yalnızca vergi dairesini aramanız yeterliydi. Bir isim verme ve neden istediğinizi açıklama zorunluluğunuz olmadan. İsveç bilgi özgürlüğü prensibinin doruk noktası. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gelmişti. Kredi kartı için çevrim içi başvuru yapmıştı ki Natalie bunu pazartesi günü halletmişti. Sonra bankanın başvurusunu incelemesini bekledi. Postayla cevabın gelmesi için biraz daha bekledi. Hesaplamalarına göre toplamda 4 ya da 5 gün yeterli olmalıydı. Bu da yarından sonraki gün posta geldiğinde Gerdet'te pozisyon almış olması gerektiği anlamına geliyordu. Postacı komşu binaya girene kadar beklemek en iyisiydi. O zaman da Natalie'nin yapması gereken tek şey postacının bisikletindeki çantaları karıştırmak ve kredi kartı içeren zarfları almaktı. Ertesi gün pin kodlarını içeren mektupları almak için aynı şeyi tekrar yapmalıydı. Ardından da geriye uygun bir bankamatik seçmek kalıyordu ve tada kendine özgü bir banknot matbaası olacaktı. Ancak Natalie için yakalanma riski işin gerisine kıyasla biraz fazla yüksekti. Postacı binadan erken çıkarsa ya da bankamatik yenilenmiş ve güvenlik kamerasıyla donatılmışsa yakalanabilirdi. Zaten bu yüzden bu tip dolandırıcılıkları bırakmaya karar vermiş ve bunun yerine kendini çok daha kazançlı ve daha az riskli projelere vermişti. İşler beklediğinden iyi gitmişti, en azından Oscar Wilde'in onun ne yaptığını çözene kadar. Eksik olmasın, bu eski yöntemlere yine dönmek zorunda kalışı da onun yüzündendi.
Natalie önceki gün postacının saatini ve rutinini kontrol etmek için gardetteyken kadını bir defa görebilmek adına binanın dışında takılmıştı. Sebebini bilmiyordu. Belki vicdanını rahatlatmak, müstakbel kurbanı tatlı yaşlı bir kadın çıkarsa kendini planlarını değiştireceğine ikna etmek içindi. Ama buna gerek kalmamıştı. Moruğun soğuk bakışları ve keskin ağız hatlarını okumak oldukça kolaydı. Natalie arabadan indi ve acele etmeden araç bakım alet edevatının bulunduğu kabine doğru yürüdü. Bu iş biraz zaman alabilirdi. Polisler garaja gelmeden önce Natalie'nin arabayı yıkayıp cilalayacak, tekerleri şişirecek, yağı kontrol edecek, koltukları iyice temizleyecek ve Aftonbladet gazetesinin yarısını okuyacak zamanı olmuştu. Gelen iki polis de atletik, hafif yakışıklı, karga pantolonlu, botlu ve kapüşonlu ceketli tiplerdi. Plakasız koyu renkli arabalarını binanın arkasına park ettiler. Kendilerinden emin bir biçimde kapıdan girip doğrudan tuvaletlere doğru ilerlediler. Ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar bütün dedektiflerin TYK'ya ihtiyaçları vardı. Tuvalet, yemek, kahve. Natalie'nin tek yapması gereken Cassandra'nın dairesine en yakın garajı bulmak ve doğanın akışını beklemekti. Daha 10 dakika bile olmamıştı ki polisler yeniden ortaya çıktı. Bariz bir biçimde rahatlamışlardı ve ellerinde acil durum önlemleri. Natalie bunların tatlı olduklarını tahmin etti. İçeren plastik poşetler ve paket kahveler vardı. Bir süre arabalarının yanında dikilip sohbet ettiler. Muhtemelen ortaklarına birkaç arama yaptılar ve kahvelerini içtiler. İkisi de Natalie'ye en fazla şöyle bir baktılar. Birkaç sene önce olsaydı bu Natalie'yi kızdırırdı. Bir keresinde sarhoş bir adamın ona dediği üzere fazlasıyla sıradan görünüyor ve kalabalığın içinde dikkat çekmiyordu. Bu sözler Natalie'yi derinden yaralamıştı ve değişmek için çok çaba sarf etmişti. Spor salonunda saatler geçirmiş, her çeşit diyeti ve güzellik tüyolarını denemişti. Ancak nihayetinde sıradanlığını beğenir olmuştu. Göze batmamanın avantajları vardı. Hemen yanı başlarında dursanız ve belki bir iki dakika muhabbet etseniz bile kimsenin daha sonra tipinizi tarif edememesi gibi. Ne otoparktaki kasanın ardındaki kadın ne de hafif yakışıklı iki polis onu hatırlayacaktı, bundan emindi. Zavallı küçük golf model arabasını da fark etmeyeceklerdi. Böylece evi izledikleri yere kadar onları takip etmek ve konumu harita üzerinde işaretlemek oldukça kolay olacaktı. Atıf'la üzerinde anlaştıkları planın üçüncü safhasında polislerin hepsinin nerede olduğunu bilmesi gerekiyordu. Önce polislerin konumlarını belirleyecekti ki şu anda bunu yapıyordu. Sonra Cassandra ile iletişime geçmenin bir yolunu bulup onu hazırlayacak ve onları daireden çıkarıp yeni pasaportlarıyla dosdoğru Arlanda Havaalanı'na götürecekti. Atıf onun bütün önerilerini kabul etmiş ve yalnızca hepsi mantıklı olan birkaç düzeltme yapmıştı. Natalie onun kendini ifade edişindeki direktliği seviyordu. Hem Atıf pek de çirkin sayılmazdı, vücudu adeleli ve formdaydı. Yara bereleri kendisini sandığı kadar itici değildi. Natalie, Atıf kasabın kadınlarla ya da en azından ilişkilerle pek bir tecrübesi olmadığı intibasına kapılmıştı. Oldukça utangaçtı. Bu bir açıdan tatlıydı. Kendisinden 15 yaş büyük oluşu Natalie'yi neredeyse üzüyordu. Aynı zamanda aranan bir katil olması da, dedi sağduyusunun sesi kulaklarına. Çünkü sen tehlikeli adamların koşulsuz sevginin gücüyle kurtarılabileceği gibi gülünç bir vesveseye inanan bir hapishane sürtüğüne dönüşecek kadın değilsin, değil mi? Natalie bu düşünceleri kafasından atıp gazetesine katladı. Mola sona ermiş gibiydi çünkü yakışıklı polisler ağır ağır arabalarına binmekteydiler. Akabinde de geldikleri yoldan geri döndüler. Onları takip etmek kolaydı. İki adam kendilerini avlarının izini süren avcılar gibi görüyor olsalar gerekti. Rollerinin 10 metre ötede oturmasına rağmen fark etmedikleri hurda bir golf süren kızıl saçlı bir genç kadın tarafından çalınacağı akıllarına bile gelmezdi. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 232.